Amos 3. bölümde Tanrı'nın İsrail ulusunun bütününe suçlamasını görmekteyiz. Amos 3. bölüm 1. ayet şöyle der. Ey İsrailler, kulak verin Rabbin size Mısır'dan çıkardığı halka söylediği şu sözler ediyor. Tanrı şimdi ulusun bölündüğü gerçeğini görmezlikten gelir. Mısır'dan çıkarttığı İsrail ailesinin bütününe hitap ettiğini söyler. Tanrı'nın gözünde iki ulus değil tek bir ulus vardır. 12 oymak Tanrı'nın önündeki tek bir aileyi oluşturur. Amos 3. bölüm 2. ayette yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım. Tanrı konuşursa peygamber susamaz der. Tanrı onlara durumlarını bildirmektedir. Amos işte böyle bir peygamberdi. Lafı uzatıp gebelemiyordu. Sözünü esirgemezdi. Ortaya çıkıp Tanrı'nın suçlarından ötürü İsrail'i cezalandıracağını söyler. Politikacılar ve kahinlerin kendisini dinlememeleri büyük bir talihsizliktir. Eğer dinleselerdi, İsrail'in tarihi çok başka olabilirdi. Yeryüzündeki bütün halklar arasında yalnız sizi tanıdım diyor. Tufan felaketinden sonra insan hala öylesine büyük bir günahın içindeydi ki Babil Kulesi'nde bütün insanlık Tanrı'dan ayrılmıştı. Toptan bir dinden dönüşten bahsediyoruz. Bundan sonra Tanrı Kildanilerin Ur kentine uzandı ve bir adamı çağırıp ona putperestlik dolu evinden ayrılıp kendisine göstereceği bir yere gitmesini söyledi. Tanrı İbrahim adlı bu adamdan bir ulus yapacağını ve onlara bir diyar vereceğini söyledi. Yeryüzündeki bütün halklar arasından yalnız sizi tanıdım dediğinde söylemek istediği budur. Tanrı'nın dünyaya mesajını bildirmek için bu yöntemi kullanması gerekiyordu. Babil Kulesi'nde insan bir başka tufan olursa kendisini kurtarmak için büyük kaçış yolunu inşa edememişti. Durum bundan farklıydı. Bu belli ki güneş içinde inşa edilen bir sunaktı. Bu bir tapınma yeriydi. Tufandan sonraki insanların karanlık tanrısı ve fırtına tanrısının tufanı yolladığı gibi sahte bir inançları vardı. Bu yüzden şimdi artık güneşe tapmaktaydılar. Fırat ve Dicle Vadisi'nde güneşe tapınmak oldukça yaygındı ve günümüze kadar da bu devam etmiştir. Zoroaster dinindeki ışığa tapınma günümüze kadar ulaşmıştır. Tanrı İbrahim'i ulusların arasından çağırdı. İbrahim'den İsrail ulusunu oluşturdu ve bu ulusa kendi sözünü verdi. Amacı bu ulusun dünyaya kendi sözünü vermesiydi. Ve Tanrı'nın bizim için olan amacı da budur dostum. Bu nedenden ötürü ben de Tanrı sözünün tümünü kutsal kitaptan 66 bölümün her birini günümüzde var olan her imkanı kullanarak insanlara aktarmayı isterim. Bu yüzden suçlarınızı karşılıksız bırakmayacağım diyor Tanrı. Sizi yargılamayı tasarlıyorum demektedir. İsrail ulusunun Tanrı'yla özel bir ilişkisi vardı. Tanrı onlara buyruklarını verdi ve İsrail'i çok sert bir şekilde cezalandırmasının nedeni de onların buyruklarının birçoğuna karşı gelmiş olmalarıydı. Gördüğünüz gibi ışık sorumluluğu gerektirir. Aydınlanmış bir ulusun, karanlıkta olan bir ulustan daha fazla sorumluluğu bulunur. Tanrı burada harika bir ilke koyar. Tanrı ışığı almış olanları karanlıkta olanlardan daha sert bir şekilde cezalandırmayı planladığını söyler. Rab İsa'da bazılarının daha çok kırbaç darbeleri, bazılarının daha az kırbaç darbeleri yiyeceğini söylemişti. Dünyanın en karanlık köşesinde çirkin, iğrenç bir putun önünde eğilen ilkel bir putperest olmayı bu ülkedeki pazar günü kilisede oturup müjdenin bildirilişini duyan ve bu konuda hiçbir şey yapmayan sözde uygar biri olmaya yeğlediğimi birçok kere söylemişimdir. Tanrı sözünü işiten adamın onu duymayan adamdan çok daha büyük bir sorumluluğu bulunur. Bu yüzden cezanın değişik boyutları vardır. Tanrı onları suçlarından ötürü yargılamayı tasarladığını onlara açık bir şekilde bildirmektedir. Günümüzde pek çok insan Tanrı'nın sevgisi hakkında bir şey duymaktan hoşlanıyor. Tanrı'nın sevgisi gerçekten de harikadır ve hiçbir öğretmenin onu benden çok vurguladığını da düşünmüyorum. Tanrı'nın sevgisi inanmamız ve sevmemiz gereken bir olgudur. Tanrı'nın sevgisi Mesih'in çarmıhında gösterilmiştir. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı sevgisini çarmıhta gösterdi ve bu sevgi reddedildiğinde cezadan başka geriye bir şey kalmaz. Birçok insan Tanrı'nın cezalandırmaması gerektiğini düşünüyor. Ama evreni onlar yönetmediği için onların görüşlerinin izlenmeyeceği kanaatindeyim. Tanrı kendisinin kutsal, doğru, adil olduğunu ve cezalandırmayı tasarladığını söyler. Günahın cezalandırılması günahın mantıklı bir sonucudur. Hatta Amos'un ne kadar gerçekçi, mantıklı bir peygamber olduğunu gösteren bir dizi soru ve cevap vardır. Belirli temel gerçekleri ele alır. Tekoa'dan, çölün kıyısından gelen bir peygamberdi. ve oradaki uzun deneyimlerden kaynaklanan birikim ile konuşmaktadır. Derslerini doğaya örnek vererek iletir. Günümüzdeki insanların hala öğrenmesi gereken pek çok şey olduğunu öğrenmiştir. Amos adlı bu adam bir köylüdür ve doğada birçok harika şeyi gözlemlemiştir. Şimdi ilk soruya dikkat edin. Amos 3. bölüm 3. ayet. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Diyor. Evet, birlikte yürüyebilirler mi? Anlaşmadan olmaz. Geçen gün yeni evli sayılabilecek bir çifti seyrediyordum. Sokakta kol kola yürüyorlardı. Birdenbire kadın arkasını döndü, ayağını yere vurdu ve eve doğru yürümeye başladı. Adam ise yoluna devam etti. Artık birlikte yürümüyorlardı. Çünkü aralarında bir anlaşmazlık çıkmıştı. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Burada bir neden ve bir sonuç görmekteyiz. Neden? Tanrı ile birlikte yürüyecekseniz aranızda bir anlaşma olmasıdır. Sonuç, anlaşma içinde olduğunuzda onunla birlikte yürürsünüz. Bunun anlamı Tanrı'nın gelip sizinle aynı fikirde olacağı değildir. Sizlerin ve benim onun yanına gidip onunla aynı fikirde olmamız gerekir. Birisinin söylediği gibi, Tanrı zaferli bir şekilde kendi savaş arabasına biner. Ve eğer o savaş arabasının tekerleklerinin altına düşmek istemezseniz, arabaya atlayıp onunla birlikte gitmeniz gerekir. Ne de olsa Tanrı dünyada kendi amacını yerine getirmektedir. İngiltere'ye gidip Windsor Şatosu'nu ve Hampton Court'u görmek benim için oldukça ilginç oldu. Londra Kulesi'ni ünlü yapan 8. Henry'yi, 6. Henry'yi ve 2. Richard'ı düşündüm. Bu kişiler oraya birçok kişi yollamış ve bunların kellelerini de kestirmişlerdi. Bir süre için istediklerini yapmışlardı. Özellikle de 8. Henry. Ama günümüzde kimse 8. Henry'nin ne düşündüğüyle ne de yaptığıyla ilgilenmiyor. Tanrı kendi evrenini kendi isteği şekilde yönetmektedir ve küçük adamdan öğüt istemez. Eğer sizler ve ben Tanrı ile yürüyeceksek onun yolunu izlememiz gerekir. Amos bu ilk sorusunda çok büyük bir ilkeyi bildirir. İki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Şimdi Amos'un ikinci sorusunu göreceğiz. Amos 3. bölüm 4. ayet. Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? Diyor. Avı olmayan aslan ormanda kükrer mi? Tabii ki hayır. Aslan yumuşak ayakları üzerinde sinsizce ve sessizce hareket eder. Avının üzerine birdenbire atlayana kadar oldukça sessizdir. Avını yakaladığında o zaman onun sesini duyarız. Bir şey yakalamadıkça genç aslan ininde homurdanır mı? Diye soruyor. Tabii ki hayır. Küçük aslan hiç ses çıkartmaz çünkü annesi ona yiyecek getirmek için gittiğinde sessiz olmasını söylemiştir. Ama annesi yemekle birlikte döndüğünde o zaman kükrer. Ama o zamana kadar sesini duymazsınız. Gördüğünüz gibi her zaman bir neden ve bir sonuç vardır. Tanrı'nın yargısı insanın suçunu izleyecektir. Amos'un daha başka soruları da var. Amos 3. bölüm 5. ayet. Tuzak kurulmamışsa yerdeki kapana kuş düşer mi? İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı diyor. Tabii ki bir kuş kapan kurulmamışsa tuzağa düşmeyecektir. Çocukken bana eğer kuşun kuyruğuna toz koyarsam onu yakalayabileceğimi söylerlerdi. Bu yüzden bütün mahallede bir kuşun kuyruğuna toz koymaya çalışarak koşturup durdum. Ve bir işe yaramadığını da gördüm. Kuşu kapansız yakalayamayacağımı öğrendim. Doğada her zaman neden ve sonuç ilişkisi vardır. Bir kuş yakalamayı istiyorsanız bir kapan kurmanız gerekir. Şimdi bir başka soru geliyor. İçine bir şey düşmedikçe kapan yerden fırlar mı? Bir adam içinde hiçbir şey yakalayamayacaksa bir kapan kurmaz. Tuzağı bir yerde günlerce bırakıp hiçbir şey yakalayamazsan kapanı orada tutmak akılsızca olacaktır. Bu yüzden başka bir yere gidip tuzak kurulur. Bir kapan koyacaksanız o kapanla bir şey yakalamayı ummanız gerekir. Amos 3. bölüm 6. ayette kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Rabbin onayı olmadan bir kenti başına felaket gelir mi diyor Amos. Kentte boru çalınır da halk korkmaz mı? Tanrı ulusu yargılayacağını söyledi ve yargı gelmektedir. Bunun üzerine gerekeni yapmamak akılsızlıktır. Bunun onların hayatları üzerine bir etkisi olması gerekirdi ama peygamberi dinlememektedirler. Tıpkı günümüzde batı dünyasının Tanrı sözünü dinlemediği gibi. Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi? Burada felaket sözcüğü yargı anlamında kullanılır. Amos Rabbin onayı olmadan bir kentin başına felaket gelir mi diye sorarken, dostum bunun anlamı Tanrı çocuğunun hayatında rastlantı sonucu bir şey olmadığıdır. Tanrı evrende akılsızca boş boş hareket etmez. Bu yüzden felaket geldiğinde bundan alınacak bir ders vardır. Dünya kuraklık dönemleri, ekonomik krizler ve tarihten gerekli dersleri alsaydı kuşkusuz bugünkü duruma gelmezdi. İnsanoğlu Tanrı'yı geçmişte dinlemedi. Bugün de bizler dinlemiyoruz. Dostum, bir ulus günahın içindeyken Tanrı onun esenlik ve refah içinde yaşamasına izin vermeyecektir. Esenlik ve refah dönemi olabilir ama eğer dikkat edilmezse yargı gelecektir. Amos, her sonucun bir nedeni olduğunu ve gelmekte olan Tanrı yargısının bir rastlantı değil, ulusun günahının neden olduğu bir sonuç olduğunu göstermek için 7 tane soru sormaktadır. Amos 3. bölüm 7. ayette gerçek şu ki, egemen Rab kulu peygamberlere sırrını açmadıkça bir şey yapmaz diyor. Amos, Tanrı'nın mesajını peygamberlere vermeden yargıyla hareket etmeyeceğini söyler, yapmayı tasarladığı şeyi bildirecektir. Amos 3. bölüm 8. ayette aslan kükrer de kim korkmaz? Egemen Rab söyler de kim peygamberlik etmez diye soruyor. Peygamberler Tanrı'nın mesajını İsrail'e bildirmekteydiler. Günümüzdeki sorun insanların Tanrı sözüne sahip olmayışları değil, insanların Tanrı sözünü dinlemeyişidir. Tanrı'nın uyarıları kendi sözünde bildirilmiştir. Ben kutsal kitabın Yarın'ın gazetesinden daha güncel olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa Yarın'ın gazetesi bir sonraki gün eski olacaktır. Ama Tanrı sözü bir sonraki gün ve her gün ve zamanın sonuna kadar her zamanki gibi iyi ve geçerlidir. Kendisine ait olanlara gelecekteki yargıyı bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Nuh'un günlerinde Tanrı'nın Nuh'a gelecek olan tufan yargısını bildirdiğini ve Nuh'a kendi neslini uyarmak için 120 yıl verdiğini hatırlarsınız. Ama dünya onun mesajını dinlemedi. Tanrı'nın Sodom ve Gomorra'nın mahvolacağını İbrahim'e önceden bildirdiğini de hatırlatmak istiyorum. Bunu yapması iyi oldu çünkü eğer bunu yapmasaydı bu İbrahim'e Yüce Tanrı hakkında yanlış düşünce verecekti. Bu tür şeyleri kendisine ait olanlara bildirmek her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Bedende yeryüzündeyken elçilerine Yuhanna 15. bölüm 15. ayette artık size kul demiyorum çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim çünkü babamdan bütün işittiklerimi size bildirdim dedi. Kutsal kitapta bunun birçok örneği bulunur. Mısır'da Yusuf'a yeryüzüne gelecek olan 7 yıllık kıtlık önceden bildirilmişti. İlyas da İsrail'in üzerine gelecek kuraklık hakkında uyarıldı. İlyas bir kuraklık olacağını bildirmek için Ahav ve İzabel'in sarayına gitmişti. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek dedi. Bundan sonra saraydan çıkıp 3 yıldan uzun bir süre ortadan kayboldu. Gelecek olan yargıdan ötürü uyarmak Tanrı'nın yöntemi olduğu için Rabbimiz Zeytinlik Dağı'nda onlarla toplanırken öğrencilerin Yeruşalim'in yok edileceğini, orada taş üzerine taş kalmayacağını söylemişti. Gelecek olan yargı konusunda uyarıda bulunmak her zaman Tanrı'nın yöntemi olmuştur. Ve Amos da kendi zamanında yaşayan insanlar onu eleştirdikleri halde burada bunu yapmaktadır. İnsanlar yargı geleceğini duymak istemez. Deve kuşu gibi başlarını kuma saklamayı tercih ederler. Bazı insanlar doktora bile gitmeyi istemez çünkü bir rahatsızlıkları olduğunu duymak istemez. İnsanlık gelecek olan yargının kötü haberini duymak istemiyor. Gerçeği bildirir ve öğretirseniz karamsar olduğunuzu, herkesin keyfini kaçırdığınızı ve kasvet getirdiğinizi söylerler. Ancak Tanrı her sonucun bir nedeni olduğu ilkesini izler ve Tanrı yargıyı günah işlemekte olan insanlara gösterir. Tanrı ayrıca peygamberlerin bir mesaj. Her ne olursa olsun kendi mesajını vermekle yükümlü olduğunu da açıkça bildirmektedir. Hatta Tanrı'nın mesajını insanlara bildirmezse korku içinde olmalıdır. Doğrusunu isterseniz ben Tanrı'nın mesajını bildirmeyi istemeyen sözde inanlar için üzülüyorum. Korku içinde olmaları gerekir. Aslan kükrer de kim korkmaz? Tanrı konuşmuştur. Şimdi Tanrı'nın söylediklerini söyleyelim. Neredeyse bir uyuşturucu gibi olan bu sosyal müjdeden uzaklaşmalıyız. Tatlılık, ışık, gül suyu ve güneş ışığı yolculuğunda olup her şeyin gayet güzel bir şekilde hallolmasını beklememeliyiz. Bütün hayatım boyunca bana politikacılar ve vaizler tarafından gök kuşağının altında altın dolu bir küp olduğu ve çok yakında oraya varacağımız söylendi. Ama ben bu yüzyılın büyük bir çoğunluğunda bu yolculuktaydım ve daha oraya gelemedik. Hatta durum gitgide daha kötüye gidiyor. Gerçek sorunun insanın yüreğindeki günah olduğu gerçeğiyle yüzleşmeyi reddediyorlar. Amos 3. bölüm 9. ayette Aşdod ve Mısır saraylarına duyurun, Samiriye dağlarında toplanın deyin. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Aşdod'da duyurun diyor. Aşdod Filistlilerin ülkesidir. Benim bu çalışmaları yaptığım sırada Aşdod İsrail'e aitti. Burada bir sürü apartman inşa ettiler, bir liman yaptılar ve büyük bir petrol rafinesi de bina ettiler. Günümüzde petrol Aşdod'a getirilmektedir. Peygamberlik öğretmeni olan bir arkadaşım günümüz Filistin'de yerine gelmiş peygamberlikleri bulmaya çalışıyordu. Petrol borusu İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'ya geldiğinde ve bir petrol rafinerisi üretmek geçtikten ve petrol tankları dolmaya başladıktan sonra bak Aşer'in ayağını yağa yani petrole batıracağı hakkındaki peygamberlik gerçekleşti dedi bana. Ancak o petrol borusu kesildi ve Hayfa'ya sadece tankerlerle petrol getirilmeye başlandı. Şimdi Kızıldeniz'den Negev'den geçip Aşdod'a gelen bir petrol borusu var. Petrol tankerlerden Aşdod'daki rafineriye borularla getirilmektedir. Günümüzde ayağını yağ yani petrole batıran olan dandır. Arkadaşım bu peygamberliğin yerine geldiğinden artık söz etmiyor çünkü öyle olmadığı görüldü. Ben şahsen o peygamberliğin o ülkede hiç de yerine gelmediğini düşünüyorum. Ancak peygamberliğin daha sonra yerine gelmesi için sahnenin hazırlanıyor olduğunu görüyorum. Bu küçük, belirli peygamberleri alıp bunların şu anda yerine geldiklerinde ısrar etmek pek akıllıca olmaz. Ancak Amos peygamberliğini verirken Aşdod Filistlilerin önde gelen kentlerinden biriydi ve bu ayette bütün Filistin'i temsil etmektedir. Mısır saraylarına duyurun diyor Tanrı peygamberlerine bu sözü Aşdod ve Mısır saraylarında duyurmaları talimatını verir. Davetin ne olduğuna dikkat edin. Samiriye dağlarında toplanın deyin diyor. Kentin ortasındaki büyük kargaşayı, içindeki baskıyı görün. Samiriye kuzeydeki İsrail krallığının başkentiydi ve Ahav'la İzabel'in sarayı oradaydı. Samiriye bir dağın üzerine kurulmuştur ama kentin etrafında başka dağlar da bulunur. Halk çevredeki bu dağlardan kentte neler olup bittiğini görebilirdi. Günah çok yaygın ve popülerdi. Büyük kargaşa fakirlerin baskı görmesinden ötürüydü. Filistin ve Mısır gibi putperest uluslar İsrail'i yargılarsa kutsal bir tanrı onları yargılayacaktır. Bu burada söylenir. Amos 3. bölüm 10. ayette Rab, onlar doğruluk nedir bilmiyorlar diyor. Saraylarına zorbalık ve çapul yığmışlar. Samiriye saraylarında çalmış olduğu şeyleri depoluyordu. Amos 3. bölüm 11. ayette bu yüzden egemen Rab diyor ki, düşman kuşatmakta ülkenizi, saraylarınızı yağmalayacak, güçsüz kılacak sizi. Dostum günümüzde Samiriye'nin sarayları yıkıntı halindedir. Amos 3. bölüm 12. ayette Rab şöyle diyor. Bir çoban aslanın ağzındaki hayvanın iki bacağını ya da kulağının parçasını nasıl kaparsa Samiriye'de sedir köşelerine, divan yastıklarına kurulan İsrailler de öyle kurtarılacak. Tanrı'nın Samiriye üzerine yargısı geldikten sonra geri kalanlar bir aslan bir kuzu yedikten sonra arta kalan bir kulak parçasına ve iki bacağa benzetilir. Gördüğünüz gibi Tanrı'nın yargısı şiddetliydi. Çünkü Samiriye Tanrı'dan ışığı almıştı ve bu da onun sorumluluğunu çok daha büyük kılmıştı. Amos 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde dinleyin ve Yakup soyunu uyarın. Egemen Rab, her şeye egemen Tanrı konuşuyor. İsyanlarından ötürü İsrail'i cezalandıracağım gün Beytel'in sunaklarında yok edeceğim. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları der. Beytel'in sunakları diyor, altın buzağından burada söz edilir. Kesilip yere düşecek sunağın boynuzları. Tanrı ülkesindeki iğrenç putperestliği yok etmeyi tasarladığını burada söyler. Amos 3. bölüm 15. ayette hem kışlık hem yazlık evi vuracak. Yok olacak fil dişi evler. Sonu gelecek büyük evlerin. Rab böyle diyor der. Fil dişi evler yok olacak derken Ahav ve İzabel'in Samiriye tepesinin üzerinde bir saray inşa ettiğini hatırlatmak isterim. Harikulade sarayları en güzel yerdeydi. Saray tepenin en üst kısmını kaplamaktaydı. Saraydan her yönü görebilirlerdi. Siz olmadığında batıda Akdeniz'i, doğuda Şeria Vadisi'ni, kuzeyde Esraelon Vadisi'ni ve onun ötesinde Hermon Dağı'nı ve güneyde de Yeruşalim'i görebiliyorlardı. Gerçekten harika bir manzara olduğunu tahmin ediyorum. Orada fil dişinden bir saray inşa etmişlerdi. Tabii ki eski zamanlardaki düşmanları o güzel fil dişlerini alıp götürdüler ama son zamanlarda orada bazı kazılar yapılmaktadır. Hatta şimdi İsrail şu anda dahi orada kazı yapmaktadır. Orada çalışanlardan biri bana fil dişinden yapılmış birkaç tane çok narin kap bulduğunu iletti. Belli ki bunlardan biri parfüm içindi. Diğer kaplar büyük bir olasılıkla şarap içindi. Dilerseniz saraya hakim olan rengin fil dişi olduğunu söyleyebiliriz. Her şey fil dişindendi. Belli ki Ahav ve İzabel dönemin en iyi dekoratörünü getirip saraylarını dekore ettirmişlerdi. Lüks dolu bir sarayda yaşıyorlardı. Tanrı onu yok edeceğini ve ona son vereceğini söylemişti. Günümüzde Samiriye'nin o tepenin üzerindeki yıkıntılarından daha terk edilmiş bir yeri bilmiyorum. Tanrı'nın o peygamberliği yerine getirdiği kesindir. Günümüzde o diyarda yerine gelmekte olan peygamberlikleri görmediğimiz halde geçmişte birçok peygamberliğin yerine gelmiş olduğunu görebiliyoruz. Ancak Filistin diyarında peygamberliklerin gelecekte yerine gelmesi için sahnenin şu anda hazırlandığını yeniden söylemek isterim. Dikkatli olmalıyız.
Amos 4. bölümden başlayarak kuzeydeki krallığın 10 oymağı olan İsrail'i özel olarak ele alan 3 bölüm karşımıza çıkar. 4. bölümde Tanrı'nın İsrail'i geçmişte suçlarından ötürü cezalandırdığı hatırlatılmaktadır. Bundan sonraki bölümde yani 5. bölümde İsrail'in suçundan ötürü cezalandırılacağını göreceğiz. Son olarak 6. bölümde Amos'un kendi nesline kötülüklerden ayrılmasını öğütlediğini görüyoruz. Bu bölümün Amos'un günlerindeki İsrail için olduğu kadar bizler için de çok pratik uygulaması olduğunu unutmamalıyız. Amos halkı Tanrı'ya geri dönmeye çağırmaya çalışırken gerçekten keskin bir alaycılığı da kullanmaktadır. Amos 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Ey sizler Samiriye dağındaki Başan inekleri, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen, beylerine getir de içelim diyen hanımlar, kulak verin şu sözlere diyor. Burada kullanılan Başan inekleri semizlikleriyle ünlüydü. Başan güneyde Gilat dağları ve kuzeyde Hermon dağı arasında Şeria nehrinin doğusundaki alandı. Şeria'nın diğer kıyısında kalan 3 oymak burada oturmaktaydı ve kuzeydeki İsrail krallığının bir parçasıydı. Çok verimli bir alanda yaşıyorlardı ve burada yetiştirilen inekleriyle ünlüydüler. Zengin otlaklardan ötürü Başan inekleri kuvvetli ve güzel görünüyorlardı. Amos şimdi kime hitap ediyor? Başan inekleri kimlerdir? İnek sözcüğü dişiden söz ettiği için bazı yorumcular lüks içinde yaşayan, iyi beslenen, iyi giyinen, bakımlı kadınlardan söz ettiğine inanır. Onların bu zenginliğin tadını çıkartmalarını sağlamak için fakirlerin ezildiğini düşünürler. Hatta Amos, yoksula baskı yapan, mazlumu ezen demektedir. Genelde bir ulus ahlaksal inançlarını ve ekonomik standardını kadınların giyinme biçimiyle ortaya koymaktadır. Kadınlar iyi giyinip mücevherler içinde olduklarında bu ulusun refah içinde olduğunu gösterir. Bu yüzden Amos Başan'daki kadınlardan söz ediyor olabilir. Ancak ben Amos'un yöneticilere hitap ettiğine inanıyorum. Öyleyse neden dişiliği belirten bir sözcük kullanılır? O insanlar homoseksüeldiler. Romalılara mektubun 1. bölümünü okursanız homoseksüelliğin Tanrı'nın yargıladığı bir günah olduğunu görüyoruz. Bir ulus çökmeye başladığında homoseksüelliğin yaygınlaştığını tarihten biliriz. Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne neden olmuştur. Neron homoseksüeldi. Neron deli kral olarak tanınır. Evet, doğallıktan çok uzak bir şekilde deliydi. Büyük sarayında akla gelebilecek en aşağılık cinsel sapkınlıklar için ayrılmış olan özel odaları vardı. Bu oda onun homoseksüel arzularını tatmin için kullanılmaktaydı. Aynı şeyi günümüzde de düşünebiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde olup bitenler bizler için bir uyarıdır. Ve ulusların mahvı anlamına da gelmektedir. Günümüzde homoseksüelliğe karşı artan kabulün hatta teşviğin aleyhinde konuşacak bir Amos'a ihtiyacımız var.